Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugün yine size kitap kulübümüzden bir bölümle karşınızdayız. Kitap kulübünün dördüncü buluşmasında okuduğumuz Cole Newport'un Pür Dikkat adlı kitabıydı. Onun hakkında konuştuk. Buluşma sonrasında bir anket paylaştım ve çok güzel dönüşler ve hatırlatmalar aldım. Açıkçası moderasyon konusunda biraz daha aktif rol almam gerektiğini anladım. Bundan biraz kaçınıyordum ama tamamen akışa bırakmak da konunun dağılmasını kitapla ilgili de olsa özel yaşantımızdan çeşitli çağrışımlara kayabiliyor. Benim de sorularım belki buna kapı açıyordu, ona şahit oldum. Dolayısıyla Mayıs ayından itibaren yapacağımız buluşmalarda biraz daha yapılandırılmış bir sohbet deneyeceğiz. Toplantı öncesinde ben tartışma noktalarını katılımcılarla paylaşacağım ki herkes kendi bakış açısını oluşturabilsin. Hatta bu görüşleri belli bir zaman aralığında dile getirmek de sanıyorum söz alanlar için iyi bir pratik olacak. Bu yüzden bir süre hatırlatması için de dürtme mekanizması hazırladım. Bütün bunlardan aslında çok ciddi ve bürokratik bir yani yapı olacağını, bir ortam olacağını fikrine kapılmayalım. Bunu deneyip göreceğiz tabii. Bu hep benim savunduğum ilerlemenin bir koşulu denemek. Pür Dikkat kitabı hakkında da ben de fikrimi ifade edeyim. Açıkçası ben hep aynı anda birçok işle ilgilenmek gibi bir tarzım vardır ve ben de başka türlüsünü yapamıyorum diye düşünüyordum. Ama öte yandan da verimliliğimden de çok memnun değildim. Bu kitap bana neleri düzeltebileceğim hakkında beni düşündürdü ve bir pencere açtı. O yüzden herhangi bir konuda bir şey üretenlere tavsiye ediyorum bu kitabı. Artık gelenekselleşecek bu yayınlarda anketten aldığım geri bildirimde bir yenilik daha yapacağım. Ve söz alan katılımcıları ki hepsine ve her söylediklerine yer ayıramayacak olabilirim. Ya da sadece tartışma akışında özel bir şey paylaştıkları için ya da bazen ses kalitesinden ötürü. Ve tabii biraz da benim belirlediğim ve aşmak istemediğim bir bölüm süresi var. Yani toplantımız bir saati aşıyor. Burada biraz daha ekonomik davranmak durumunda kalacağım. Herkesin dikkatini çok uzun süre toplayamayacağımızdan ötürü. O yüzden biraz daha kesintilere gideceğim. Kimsenin gönül koymayacağını umuyorum ve diliyorum. Bu bölümde de konuşma sırasına göre üyelerimiz, katılımcılarımız Yasemin Karakaya, Büşra Çeliktepe, Müge İrfanoğlu, Mürsel Çavuş, Ekin Titrek Özcan, Mehmet Göksel Orhan, Çakır Direk Yunar, Erhan Erdal, Burak Bilgin, Hatice Ergüven Doydum, İsen Beke Bilgili, Yekta Kara, Gözde Torun ve Esra Öcal söz aldılar. Herkese söz alanları almayanlara katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Şimdi söz onlarda.
21. yüzyılın en büyük yetkinliğinin pür dikkat çalışmak olduğundan bahsediliyor kitapta. Çünkü ancak başarıya pür dikkat çalışarak ulaşabileceğinizi ve bunun da çok büyük bir yetkinlik olduğundan bahsediyor. Ve giderek de insanların pür dikkat çalışmalarının azaldığını, çünkü zaten sosyal medya çok büyük oranda bizleri etkiliyor. Sürekli bildirimler ve biz artık eskisinden çok daha fazla uyarıcıya maruz kalıyoruz. Dolayısıyla tüm bunların farkında olup bu konuda farkındalık geliştirip kendi alanımızı, pür dikkat çalışacağımız alanı oluşturmamız gerekiyor. Elbette ki yazarın söylediği metotlar, her kişinin, hiperaktif bir insanın çalışabileceği metot var. Gerçekten disiplinli olanın kullanabileceği metot var kitapta. Ama herkes kendine göre yorumlayabilir. Ama şu bir gerçek ki, ve kitap da bunu çok güzel anlatıyor, pür dikkat çalışmak sizinle benim aramdaki başarıyı etkileyecek bir şey. Bu tortudan bahsediyor, biliyorsunuz çok önemli bence. Çünkü siz her ne kadar bir işi bitirdiğinizi düşünseniz bile başka bir işe geçtiğinizde mutlaka o bitirdiğiniz işle ilgili %10-20 artık o oran sizin o işle olan ilişkinizle çok etkili. Aklınızda kalıyor ve o tortu sizi diğer işe odaklanma konusunda da birazcık da olsa diyor geride bırakıyor. Dolayısıyla siz onu yendiğinizi düşünürsünüz ki ben de gün içerisinde 3 saat boyunca yani sabah 7 ve 10 arası çalışan bir insanım ve 20 dakika çalışıp 5 dakika dinleniyorum. Ve bunlar içerisinde 1 saatimi kitap okumaya, 1 saatimi yazmaya, 1 saatimi de İngilizce dinleme gibi yani yabancı dile ayırıyorum. Dolayısıyla her birine geçiş yaptığımda bazen kitaptaki bir şey gerçekten aklımda kalıyor ve oraya devam etmek istediğim anlar olabiliyor. Bu çok gerçekçi ki benim yöntemim de 80-20. Ben 20 %20'lik çalışma sistemim yani o 7 ile 10 arasında çalıştığım dönemde %80 verimini alıyorum. Ben kendi sistemimi böyle oluşturdum. Bir de ben çok hiperaktif birisiyim. 20 dakikadan daha fazla da odaklanamıyorum.
Açık ofisle ilgili ben şöyle düşünüyorum. Bence yaptığımız işin niteliği, yani yaptığımız işin aslında konusu burada çok önemli. Ben bir lojistik firmasında çalışıyorum ve ekip yük bindi mi, depoya gitti mi diye sürekli birbiriyle haberdar olmak durumunda olduğu için evet açık ofis konsepti belki onlara uygun olabiliyor ama ben şirketin kalite departmanında çalışıyorum ve Yasemin Hanım gibi sürekli raporları getir, sistem kurgusunu incele, arka tarafta kayıtlar var mı yok mu onlara bak, dosyaları incele derken böyle o mesela ofisteki o konsument sesinin basımı, oradan çıkan ses bile beni çok fazla rahatsız ediyordu. Hatta ben artık şöyle oluyordu mesela, rahatsızlanıyordum ama çevremdeki hiç kimse bu konuyla ilgili rahatsızlık duymayınca ben demiştim. Ya acaba bende mi bir sorun var? Gerçekten bende bir sorun. Hatta bizim şirket psikologumuz vardı. Ben gittim söyledim. Ya benim dikkatim çok hızlı dağılıyor. Hep telefon geliyor, ondan sonra odaya pat diye birisi giriyordu. Bir şey sorup çıkıyordu. Böyle kalıyorduk raporu incelerken. Çünkü aynı zamanda ilgilendiğin konuyla ilgili de ona bilgi vermek durumundasın. Ve şirket psikologumuz bana da açıkçası sanki ben birazcık böyle anormalmişim gibi davranmıştı. Hatta bana tavsiye etmişti. Düzenli kitap okuyarak, aslında düzenden kastı mesela uyumadan önce bir 30-45 dakika kitap okuyarak bu dikkat seviyeni arttırabilirsin gibi tavsiyede bulunmuştu ama kitabı okurken şunu anladım. Yok benmişim haklı olan. Yani herkesin çalışma sistemi bir değil ya da her departman çalışan şeyleri de aynı şekilde çalışacak diye bir durum yok. Bu kitabın da bana açıkçası kattığı şey bu oldu.
Pandeminin herhalde en büyük faydalarından biri bu açık ofis konseptini zorunlu olarak değiştirecek. Yani gene açık ofis devam ediyor olsa bile en azından birazdan mesafeler, aralar artacak, bölümler artacak. Bu kapsamda da belki birazcık daha dikkate pozitif fayda sağlayacak diye düşünüyorum.
Kitapla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. İsmi Pür Dikkat. Hatta burada çok fazla bilgi var içerisinde ama biraz daha böyle çalışma kitabı gibi sanki. Yani nasıl çalışılır diye bir başlığı olsaydı belki daha sağlıklı bir başlık olabilirmiş gibi geldi bana. Kapsam olarak biraz dar tutmuş şeyi. Gabriel Garcia Marquez'in de bir röportajını okumuştum. O da demişti, 4 saat çalışıyorum, kendimi 5-6 saat yazmaya, çok kanalize etmeye çalıştım. Ama 4 saati geçtikten sonra yazdıklarımın hep çöp olduğunu gördüm. En sonunda bu vicdan azabını bir kenara bıraktım diye bir röportajı vardı. Şimdi kitabı okuyunca dedim ki, demek ki gerçekten bahsettiği gibi saatin üzerinde çok da bu derin odaklanma gerçekleşemiyormuş. Yani Marquez'in suçu yokmuş aslında ya da onun bir performansıyla ilgili bir problem değilmiş dedim. Yani kitaptaki tavsiyeler benim genelde uyguladığım, çok yararlandığım tavsiyeler. Uygulamadığım ne var? Sadece ara kontrolleri kendi programa dahil etmediğimi gördüm. O da nedir? Ara ara checklistler yapıp onları etmek. Bunu da yapmak gerçekten hem motive edici hem ilerlemeyi yoğun çalışmayı bitirdim tamam kapattım deyip tekrar diğer rutinlere geçmekle ilgili fikri çok tuttum. Bunu da uygulamayı düşünüyorum şimdi. Bakalım.
Harika.
Ben böyle kendimle ilgili sorgulamaya düştüğüm kitaplardan çok keyif alıyorum. Bu kitap da öyle bir kitaptı benim için. Böyle kendimi genelde böyle maillere zamanında cevap veren, hiçbir maili atlamayan ve bu huyumla böyle kendimi çok takdir eden bir insandım. Ne zamanki kitapta bunun aslında kolaya kaçmakla ilgili bir davranış olabileceğini okuduğum anda bir anda bir farkındalık yaşadım. Hakikaten böyle oturup daha dikkatli, daha efor gerektiren bir düşünmeye girmektense hemen bütün akışı yönetmek daha belki de kolayıma geldiği için bunu yaptım, fark ettim ve bende bir uyanma oldu. İşte toplantıların organize edilmesi, belki maillere sık sık cevap verilmesi. Bu bakış açısıyla birazcık daha yaptığım işleri bir süzgeçten geçirmeye başladım. Ve katma değerli hakikaten iş yaratmak için bunları birazcık daha zaman sınırları içinde yönetmek çok faydalı olacaktı. Benim bu kitapla ilgili uyandığım ve bir böyle dikkatimi çekip bütün davranışlarımı sorguladığım bir şey oldu, nokta oldu. Bu sınırlama, zamanı sınırlama, işte herkesin kendi planını yapmasının öneminden bahsediyorduk. Gerçekten akademik hayatta değil, normal iş hayatında da bunu yapmak lazım. Kitapta şey örneğini çok beğendim. Hani bir saatte tam bitirin ve bunu hani bitirmeyi net bir çizgiyle, net bir artık cümleme olur, nasıl bir şeyle kendinize anlatabiliyorsanız onu mutlaka belirtin diye söylüyor. Ya benim mesela geçmişte iş hayatımda bir dönem böyle sabahlara kadar her gün çalıştığımız bir zaman dilimi oldu ve biz bir gün arkadaşlar dedik ya bu böyle olmaz. Biz 5:30'da çıkıyoruz bugün dedik. Ve biz 5:30'da çıktığımızda bütün işimiz bitmişti. Ve ertesi gün dedik ki biz ertesi gün de 5:30'da çıkacağız. Ertesi gün de 5:30'da çıktık ve gene işimiz bitmişti. Yani biraz beyin de bence iyi planlama yapıyor farkında olmadan. Yani ve ben bunu hayatımın birçok yerinde sonra denemeye çalıştım. Yani ben bu sunumu bugün bitireceğim. Yani bir şekilde bitireceğim. Buna çok inanarak başladığımda mutlaka bir zaman ayırıp onu zaman ayırmakla ilgili kafamda bir planlama yapar halde buldum kendimi. O yüzden de o sınırlamaları yapmak, kendimize o planları koymak, sınırları koymanın da pür dikkat çalışmayla çok kesinlikle ilgisi olduğunu ben de düşünüyorum. Bir de kitapta şu kısımdan bahsetmişti. Biz bazen sıkılabiliriz. Yani insanlar bazen sıkılmalı da. Ama ben şöyle bir geriye dönüp baktım. Ben bayağıdır, ya tamam pandemide evde oturmaktan sıkıldım falan, bunları kenara bırakıyorum ama sıkılma duygusunu bilinçli bir şekilde yaşamadım. Sıkıldığımda ne yapıyorum? Netflix'te hemen bir Friends izliyorum. Zaten milyon tane şey var, bölüm var. Sıkılma duygusunu daha sürekli kaçıyoruz. Sıkıldığımız anda ne yapıyoruz? Sosyal medyaya giriyoruz. Sıkıldığımız anda işte hemen Netflix'e şey yapıyoruz, sarıyoruz. Ve bunlar da bizim aslında durup bir ne oluyor, neye konsantre olabilirim, çevremde ne dönüyor algılarımızı çok şey yapıyor, kaybettiriyor. O yüzden sıkılma ya da hazır hissediyor olmayı bir hatırlattı bana tekrar da kitap. Hala çok başaramadım ama herhalde bir yerde sıkılmaya da kabul görecek benim bedenim.
Pür dikkatin hani kendisinden aslında ne yapmamız gerektiğinden bahsediyoruz ama bir de aslında işin öteki bir boyutu var. Carl Newport'un da kitapta bahsettiği hani nadasa bırakma kısmı. Yani kendimizi nadasa bırakmayı da iyi bilmemiz lazım. Aslında mesai saatinde evet nasıl çalışacağımızı ayarlıyoruz ama eve geldiğimiz zaman çalışacak mıyız? Ya da cumartesi, pazar günü çalışacak mıyız? Yani bu mesela benim için en azından şahsen çok büyük bir problem. Çok zaman belki bu pandemiye kadar cumartesi, pazar aktif bir şekilde çalışıyorum. Yeri geliyor bugün akşamları da çalışıyorum. Bu sefer hayatın diğer kısımlarından, uykudan, aileden, sosyal yaşamdan hep diğerlerden feragat ediyorsunuz. Hele ki önemli bir proje, çalışma, hele ki kreatif bir çalışma varsa 2 hafta, 3 hafta çok yoğun çalışalım. Tamam ama eninde sonunda benim yeni bir proje üretmek için yine NADAS'a yatmam lazım. Bu sefer yapma süreciniz daha uzun oluyor. Ama bunu belki şu anda kitaptan biri de şunu düşünüyorum. Ki hani bu zaten pandemi süreci de bana bunu çok sorgulatmıştı. Evet yani haftada 2 gün dinlensem ne zararı çıkar? Yani bunu da alıştırabilir miyim acaba? Çok düşünüyordum. Aslında Carl Newport'un yazdıklarından sonra buna çok rahat alışılabileceğini düşünüyorum. Çünkü insanların rahatsız olmayacağına dair belli örnekler vardı. Yani müşterileriniz bunlar rahatsız olmayacaktır.
Ben de kitabı çok sevdim. İlk kez okudum. Bu tarz kitapları kaçırmışım. Merakla takipçisiyimdir aslında. Kitabı okurken pek çok kitapla da bağlantısını kurdum. Eminim siz de kurmuşsunuzdur. Alışkanlıkların gücü, irade terbiyesi, akış, flow gibi gibi pek çok kitapla iç içe bu kitabın da anlamı, bütünlüğü. Dikkat dediğimiz şey aslında, pür dikkat dediğimiz şey beynimizi planlama, programlamayla çok ilgili. Minik bir örnek paylaşacağım. Günlerden bir gün işte emekli oldum, kişisel gelişim noktasında bir takım çalışmalar yaptım. Ve o dönem babam rahatsız, çok dışarılardayım. Sabit bir form bulamıyorum ama bir taraftan da çok çalışıyorum, ödevlerim var, bir takım eğitimler alıyorum, veriyorum kendimce. Dolayısıyla çalışmam lazım. Yer yok, sabit bir yer yok. Sürekli hastane, ev, yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirleri karşılama, onları tekrar yolcu etme gibi şoför dilek modundayım. Bir yerlerden bir yerlere sürekli hareket halindeyim. Ve çalışmam lazım. Hiç unutmuyorum. Kendime bir çalışma kiti hazırladım. Arabanın arkasına koydum. Direksiyonda ya da bazen havaalanında ya da garda birilerini karşılayacağım. 15 dakikam var. Deyin ki yarım saatim var. Çalışma kitimi koyuyorum dizimin üstüne. Şıkır şıkır çalışıyorum. Ya da işte evde felaket misafir var. Gelenler gelmiş, gidenler gitmiş. Yemekler yapılacak. Ben bir taraftan yemek yapıyorum, bir taraftan işte mutfaktaki buzdolabının üstünü stickerlarla, öğrendiğim şeylerle dolduruyorum. Yani odak dediğimiz, dikkat dediğimiz şey aslında bireyin kendi beynini programlamasıyla ilgili. Bunu öğrendim, bunu keşfettim. Dışarıdaki gürültüden, bulunduğunuz yerden, koşullardan bağımsız olarak. Nerede çalışırsanız, nerede olursanız olun, tam olarak ne istediğini bilmekle ilgili bir şey. Pür dikkatte de benim en esas aldığım konu, ne istediğimi biliyorsam, ki anlamla da çok özdeşleştiriyor, anlamlı bir şey yaptığınızda zaten pür dikkatiniz var sizin için. Eğer anlamını keşfetmemişsek, anlamı keşfeden bir farkındalığa ulaşırsam, o zaman her koşulda, her yerde dikkatimi toplayabilirim. Dolayısıyla bu anlamda bir bağlantı kurmak istedim. Bir de dinlenme diyoruz ya, nadasa geçme. Biz çok çalışma yoğunluğun içerisinde böyle bir çalışma kültürüyle besleniyoruz. Ama beyin bilimcilere göre beyin ciddi anlamda yorulmuyor. Yorgunluk bizim dilimize geçmiş ama aslında fizyolojik olarak gerçek bir ihtiyaç değil. Eğer fiziksel aktivite yapmıyorsak, beyinsel aktivitede sadece çeşit değiştirmeye ihtiyacımız var. Molada. Yani yan gelip yatmaya ya da hiçbir şey yapmamaya değil, türev değiştirmeye, çeşit değiştirmeye ihtiyacımız var. Bunun için de mümkünse, bu kitapta da bir bölümde elle yapılan şeylerin pür dikkat için ne kadar önemli olduğunu söylüyor ki, pandemi süreci biz bayanlar için çok avantajlı oldu. Ben içeri girip bir çorba kaynatıyorum, çıkıyorum ve pür dikkatim tekrar konumda ya da işimde. Dolayısıyla elle yapacağınız şeyler bulun, yeni elle yaptıklarım da bunlar.
Harika.
Kitapta yani şöyle bir kısım var, cümleyi direkt okumak istiyorum, sonra üzerine konuşacağım. Pür dikkat çalışma alışkanlığı edinmek için kendi zamanınıza saygı göstermelisiniz diyor. Ve bunu yapmanın en önemli adımlarından bir tanesi de her bir dakikayı nasıl değerlendireceğinizi önceden karar vermek. Şimdi ben, çok etkileyici bir cümle oldu benim için. Bu kendi zamanına saygı göstermek. Bence bu yani önümüzdeki süreçte daha pür dikkat çalışabilmek için bizi motive edecek şeylerden bir tanesi. Kendimize saygı ve kendi zamanımıza saygı. Bunu yaparken de tabii biz özellikle mesaide, işe yönelik kendi zamanımıza saygı göstermemiz gerekiyor. Bir şekilde bir raporlama yaptığımız birileri var ve o noktada biraz daha planlıyız. Fakat bunu diğer bir yönden şu noktaya da değiniyor yazar. Yani boş zamanlarımızı da en az işte mesaideki kadar çok çok iyi planlayabilmekten bahsediyor. Bu tabii ki boş zamanımızla ilgili de kafamızda bir planlar var ama sanki beni etkileyen nokta orası oldu. O boş zamanları çok daha iyi, çok daha dakik planlamak belki de bu konuyla tabii bağlantılı olarak şuna da değinmek istiyorum. İnternet dilimi kavramını sanırım daha fazla hayatıma adapte edeceğim. Yani o internet dilimi kavramı beni çok tatmin etti yani. Ve hani o ilk aklıma geldiği anda Google'lamak, ilk aklıma geldiği anda telefon üzerinden bakmak yerine diyor ya orada hani 5 dakika olsun ara ver ve düşün yani. Gerçekten ona elin gitmeli mi gitmemeli mi 5 dakika olsun ara ver diyor. Bu kısımlar beni etkiledi, paylaşmak istedim.
Kitapta beni en çok hani dikkatimi çeken bu dikkat tortusu olayı. Evet, bunu ben de hani Beyhan Hanım'ın belirttiği gibi arka planda bir iş bitirmeden diğer işe geçtiğim zaman çok sık yaşadığımı fark ettim. Ve bunu yaptığım zaman da hani kendi verimimden de hani ödün verdiğimi de farkındayım. Çünkü o işi bitirmediğim zaman, diğerine geçtiğim zaman hala aklım bir miktar da olsa o öbür işte kalıyor. Dolayısıyla ne o anda olabiliyorum ne öbür tarafta olabiliyorum. Böyle parça pinçik oluyor. Hani o önemli. Bir de hani şu an işte bir alışkanlık hani hepimizde var sanırım bu işte hemen cevap verme, işte her zaman ulaşılabilir olmayayım ki hani pandemi döneminde biraz da şey olduk, böyle bilgisayarlarla yaşıyoruz, işte Teams'ten hemen toplantı atıyorlar, hemen cevap vermemiz gerekiyor. Ay maille ben cevap vereyim yoksa çalışmıyormuş gibi bir algı oluşturmamak gibi stresler yaşıyorum ister istemez. Hani bu da böyle sürekli ulaşılabilir olma gibi kötü bir alışkanlık da aslında getiriyor ki kimi zaman aslında hakikaten şey hani rahatsız etme modunu kullanmaya başladım. Çünkü insanlar hani nasıl diyeyim sanki biz mütemadiyen toplantı daveti atıp hemen toplantıya hazır olma için bilgisayar başında bekliyormuşuz gibi bir düzene geçti. Hani önceden toplantı organize etmek için işte birkaç mesaj atıp ya da telefonla konuşmayı ararken şimdi chat diye toplantının içinde buluyorum bazen. Hani buradan da müzdaribim. Hani her ne kadar uzaktan çalışmak güzel olsa da hani bu tarz alışkanlıklar hakikaten oturmadığını diyebilirim ama bu da zamanla olacak herhalde. Onun dışında bu ritmik çalışma hani ben kendi rutinlerimde bunu uygulamaya çalışıyorum. İşte her gün en azından işte sabah yürüyüşme çıkacağım. İşte kitap en az bir 20-30 sayfa okuyacağım gibi. Hani onlarda ritmik çalışmaya yapmaya çalışıyorum. İşte bu aplikasyonlarla takip etmek hani oradaki işte grafikleri görmek hoşuma gidiyor, motive ediyor. Hani eksik kaldığı zaman böyle bir vicdan azabı çekiyorum. Hani o açıdan faydalı olabiliyor. Onun dışında bir de verim açısından da hani pür dikkat ve gelişme açısından da hani pür dikkat çalışmanın öneminden bahsediyor zaten yazar. Hani burada da dikkat tortusu kalmasın, işte hem gelişim verimliliği artırın, onun için de hani pür dikkat çalışmanın hani kimi işlerde hakikaten faydalı olduğunu söyleyebilirim. Bir de eğer hani şeyden bahsediyor, hani burada da geçen sefer okuduğumuz kitapla da biraz ilintili, eğer odaklanma kasımızı çalıştırmadığımız zaman o kasımızın köreldiğinden bahsediyor. Yani ne kadar yüzeysel işlere odaklanmadan çalışırsak o zaman hani hep böyle yüzeyde kalmaya başlıyoruz. O bir hani rutinimiz olmaya başlıyor. Bu nedenle geliştirdikçe de odaklı çalışmanın daha da arttığını ve daha verimli olduğunu da düşünüyorum.
Ama gün içinde gerçekten ne zaman bir e-mail gelse hop o e-maile bir cevap vermek lazım. Şimdi sosyal medyanın gücü daha da arttı. İşte tabii. Instagram, Twitter, bunların gücü daha da arttı hayatımızda. Onun için yani oradan bir şey geliyor, çağrıyı notifikasyonları kapatmakta buldum açıkçası.
Tabii, aynen.
Buna rağmen işte grup mesajlarındaki notifikasyonları kapatmakta buldum. Ama ister istemez o kadar bu içselleşmiş ki ne zaman boş kalsam, mesela kitapta bu vardı. Ha, bir yerde gidiyorsunuz, doktor muayenehanesindesiniz, sıranızı bekliyorsunuz. Beklerken hop boş durmak diye bir şey yok. Aa, Instagram'a bir bakayım. Halbuki şöyle bir bak, gökyüzüne bak, bir havaya bak, etrafına bak, bir, yani gözlem yap. Ama bu hep bu bizim şu anda içinde bulunduğumuz bu hani işte koştur koştur, haldır haldır hayatın bence getirdiği bir şey. Çünkü her şeyi böyle yapıyoruz. Yani ulaşılabilir olmak çok önemli. İşte sürekli çalışıyor olmak çok önemli. 9-6 çalışacaksınız. İşte 6'dan önce işiniz bitse de bekliyorsunuz. Mesai doldu mu dolmadı mı ona göre çıkmak lazım. Çünkü eğer 4.30'da çıkarsanız o zaman performans düşüklüğü gibi bir kaygı ortaya çıkabilir. Gibi gibi. Yani ben kendi işimi yapıyorum. Kurumsal hayat yani çok daha önce böyle finans şirketlerinde falan çalıştım ama daha sonra branş değiştirip hukuk okumaya karar verdim. Dolayısıyla kendi bürom var ve kendi işimi yapıyorum. Saatlerimi kendim ayarlayabiliyorum. Ama ona rağmen aman mail geldi hemen bu maile cevap verelim. Müvekkil beklemesin. Çünkü beklerse olmaz. Yani böyle böyle kaygılar o hayatın içine
kabuller.
O kadar iyi, kendiliğinden girmiş durumda. Ben bu yönde biraz daha durulabilmek için işte meditasyon, işte biraz daha böyle huzurlu şeyler dinlemek, biraz beyni ve vücudu sakinleştirmenin yoga, bunların aslında faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o pratikleri yaparken insanın beyni ve vücudu ve nefes almaya, yani bir doğru düzgün nefes almayı bir kere pratik ediyor. Ne oluyor? 2 dakika bir durayım, bedenimde ne oluyor ona bir bakayım diyebiliyor. Ve böylece onu bir 5 dakika bunu yaptıktan sonra tekrar çalışayım. Bu işte Pomodoro tekniği olsun veya diğer teknikler olsun aslında oradakilerle biraz örtüşebiliyor. Yani ne yaptığınızın önemi yok. Sadece gözünüzü kapatıp bir 5 dakika dinlenseniz bile zaten vücut enerji topluyor tekrardan. Depolanıyorsunuz, o depoyu doldurup çalışmaya devam. Yani eskiden böyle işler yapılır. Tamam hepsini hallederiz, yaparız modeli bir insandım ben. Ama zamanla işler hiç bitmiyor. Tabii bugünün ki. İşi bu kadar çalışacağım. Yarın bu kadarını yapacağım. Evet. Çünkü yani hani biz devam etsek de yani çalışmaya devam ettikçe yeni yapılacak bir şey çıkacak.
Ve hiç garip bitmiyor. Bir şekilde sanki bir plan yaparsak da o plana uymazsak daha büyük bir başarısızlık hissedecekmişiz gibi hissedip ondan geri duruyoruz.
Öyle.
Halbuki öyle. Evet, planlamadan da ama hiçbir zaman bitmiyor dediğiniz gibi iş.
Kesinlikle öyle.
Benim de altını çizdiğim noktalar en çok derinleşmek oldu. Derinleşmek ve yavaşlamak. Ben kitabı okuduktan sonra bugün Instagram hesabımı kapattım. Uygulamayı sildim. 1 ay ara veriyorum.
Oo.
Instagram, Twitter, Facebook. Onun sadece LinkedIn kalıyor. Gerçekten çok zamanımı alıyordu. O yüzden kapattım ben de. Ve zihnimizi hani boş yere meşgul eden şeylerle mücadele etmekten ziyade onları ortadan kaldırmayı tercih ettim aslında. Uzun zamandır minimalizmle de ilgileniyorum. Hani hem ev hayatında, düzeninde hem de işte aslında. Desktop'ımı her zaman böyle derli toplu tutmaya çalışıyorum. Ev de aynı şekilde. O zaman daha çok konsantre olabildiğimi ve zaman ayırabildiğimi fark ettim. Ben de hani konuşmanın başında çoğu kişi söyledi. Sabahçıyım. Hani sabah 5:30'da kalkıp hiç kimseden hani ses çıkmıyorken evde ortada dolaşan kimse yokken sakin sakin kitap okumayı, kahvaltı hazırlamayı ve saat 7:30-8'e kadar işe gidene kadar o 2,5 saati kendime ayırmayı tercih ediyorum ve daha çok verimli oluyorum, daha çok sonuç elde ediyorum. O zaman bir 5-10 kilometre koşu yapmam gerekiyor ki hani ben de anksiyetemi ve işte hiperaktivitemi yavaşlatabileyim ki sabah ilk 2,5-3 saatte o enerjim tamamıyla bitsin. İşte sadece işle ilgilenebileyim. Yoksa ofiste dolaşıyorum, gidiyorum, geliyorum, müzik dinliyorum, başka şeylere takılmak istiyorum falan. O şekilde enerjimi tüketmeye çalışıyorum. Bunları not aldım.
Yani meditasyonla ilgili evden şu an sürekli ders vermiş birisi olarak ve geçmişte çok spor yapmış birisi olarak meditasyonu çok fazla yapamıyorum. Ama şuna katılıyorum, Hatice Hanım'ın geceleri mesaj geliyor kısmını biz çok yaşıyoruz öğretmenler olarak mesela. Kesinlikle hiçbir şeye adapte olamıyoruz o mesaj kısmını, engelleyemiyoruz çünkü. Biraz daha farklı şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz ama zaten genel olarak sıkılmayla ilgili ve meditasyonla ilgili çok sorunu olan birisi olmadığım için kendimden örnek vereyim mesela. Genetik kodlarımdan ve büyüdüğüm yerle bağlantı olarak bence çok fazla şeyden sıkılmamayı öğrendik mesela. Büyümenin ve işte kişinin gelişimiyle ilgili bence hayatında kompanse ettiği şeyler olduğunu düşünüyorum o konuda. Derinleşmek ve yavaşlamak konusunda hiçbir zaman derinleşemeyen bir insan olmadım. Yani hayatım boyunca bunun Covid ile bir alakası yok bence. Yani derinleşemeyen değil de derinleşmeyi dengede tutabilen birisi olmadım diyeyim aslında. O daha doğru olabilir. Çok fazla bir iş, her şeyi aslında aynı anda yapabilme yetisine sahip olunca işte demin de yazmıştım hatta chatbox'ta bazıları görmüştür belki. Otobüste boş yer bulup master tezine otobüste yazmış bir insanım. Çünkü vaktim yoktu başka. Çalışıyordum. İşte başka şeyler yapıyorduk. Ve bunu artık o kadar çok alışkanlık haline getiriyorsunuz ki demin mesela şey demiştiniz, benim şu an masa üstümde bilmiyorum belki onun için internetim yavaştır. En az 20 tane sekme açık mesela. buna alışık olduğunuzda sakin bir yerde kitap da okuyamamaya başlıyorsunuz artık bir yerden sonra. Çünkü bu yoğunluğa alışıyorsunuz. Çünkü 200 tane öğrencinin aynı anda size mesaj atmasına alışıyorsunuz. Çünkü işte her gün buradan ekranın başında birileriyle bir şey paylaşmaya alışıyorsunuz. Bir yerde durunca hiçbir zaman bir teknik kullanmadım mesela hayatımda. Bunu da söyleyebilirim. Yani bir saatten fazla bir işi bitirmeye çalışmadım. Bir anda bir saat içerisinde bir sürü iş yaptığımız için hepsi bir arada bitiyordu mesela. Hani ona odaklanmamak lazım aslında. Birkaç kişi işte bir saatte bir işi bitireyim deyince bazen o işte bitmeyebiliyor. Hepsini bir arada da yapılabiliyor. Demin bir hanımefendi söyledi hatta. Dilek Hanım sanırım. Evdeyken biz torba karıştırabilir olduk. Hanımların da bu işine yaradı biraz. Hatta bunu da görebildik hayatımızda. Bunu da yapabilmeyi görebildik.
Farklı bir şey paylaşacağım. Takip edebildiğim kadarıyla bu paylaşılmadı. Burada yaptığımız işe zanaatkarlık deniyor. Sayfa 80. Bilmiyorum hiç bugüne kadar yaptığınız işi zanaatkarlık olarak değerlendirdiniz mi? Ben kitabı okurken bunun üzerine çok kaldım gerçekten. Biz yaparken işi hani aslında para kazanmak için yapıyoruz. Ama hepimiz aslında bir zanaatkarız. Hepimiz yaptığımız işlerde özgün işler çıkartıyoruz. Zaten özgün işler çıkarttığımız için de bu görevleri yürütüyoruz. Özgün cümleler söylüyoruz, özgün içerikler hazırlıyoruz, özgün yani kalite kontrolü yapan kişi bile aslında özgün deneylerle, kendine ait metodolojiyle aslında çalışıyor. Dolayısıyla aslında yaptığımız işte gerçekten zanaatkarız ve zanaatkar ne yapar? Yaptığı işteki en yüksek başarıyı sağlamaya çalışır, dikkatle çalışır, hatasız yapmaya çalışır. Ben de şeyi fark ettim, en çok ne zaman hata yapıyorum? Yaptığım işte yapıyoruz zaman zaman hatalar. Gerçekten birçok işi aynı anda yapmaya çalıştığım zaman attachment'ı eklemeyi unuttuğumuz zamanlar mesela. Var değil mi? Hani çok mail atacağımız zaman ne yazık ki böyle hatalar yapıyoruz. Ya da hani çok basit bir şekilde işte farklı bir imzayla atmamız gereken maili eski bir imzayla atıyoruz. Eski doküman versiyonunu paylaşıyoruz. Hatayı azaltabilmek için de pür dikkat çalışmak gerekiyor. Onun için de çok güzel bir kitapta. Çok güzeldi. Hani süreci ikiye bölmek ve bir kısmında pür dikkat sadece o işe odaklanmak. Geri kalan kısmında da gerçekten dinlenmek, nadasa bırakmak. Ben o zanaatkarlık kısmından çok ders aldığımı düşünüyorum kendi adıma.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.